Ayrım 9, sayfa 154. Ataol Behramoğlu. Birkaç şey daha söylemek istiyorum. Filmde Zeki Öner'inde olduğun gibi gerçekten son derece etkileyici şeyler var. Son derece, yani benzersiz ölçüde etkileyici şeyler var. Bunlardan biri örneğin o ilkokulda İstiklal Marşı okunması işidir. Yani çocuklar orada İstiklal Marşı okurlarken lise 1'den ayrılmış bir adam, yani babası o çocuğun, köpek zehirliyor değil mi? Oradaki buluşma Türkiye'deki eğitim sistemini falan kökünden dinamitleyen şey. Yani böyle başka şeyler de var. Fakat bütün mesele şu sanıyorum, yani konuşmalardan bu yansıdı. Bazı şeylerden fedakarlık etmek, yani daha çarpıcı bir etki uyandırmak için. Mesela o Yunanlı sahnesi gerçekten çok güzel. Yani Yunanlı'nın gelişi olayı, fevkalade güzel bir olay. Ama başlı başına bir film olabilecek bir olaydır, yani tekrar toprağına dönmüş. Yani siz adeta her biri bir film olabilecek şeyleri yoğunlukta konulan fragmanlar şeklinde serpiştirmişsiniz. Bu bakımdan mesela o sahne belki makaslanır. Yani bu böyle büyük bir özveri gibi söylüyorum. Yani şahsi düşüncemi. En etkileyici yerlerden biri fakat filmin bütünü meselesi. Gerçi orada o kızla beraber olmaları falan, duygusal yanları falan filme bir şeyler katıyor biliyorum. O başlı başına bir başka konu. Yani kısaltmak gerekecekse sanıyorum onları. Yılmaz öksürmeye başlıyor. Öksürük arasında konuşuyor. Yılmaz Güney. Zeki'ye bir şey sormayacak mısınız? Vedat abi araya giriyor. Vedat Türkali. Bu kadar da israra bir şeyler olur. Biz Zeki'yi dinleyelim. Bu konuda evvela o konuşsun da belki biz de. Zeki Ökten. Efendim, ben her zaman beraberim sizlerle. Yılmaz Bey ayrılacak. Bu onun için çok önemli. Yani sizlerle konuşmak, görüşmek. Yılmaz Güney. Zeki'ye takılan espri sesiyle. Sizlerle tek tek konuşacağım. Toplu olarak konuşamam. Gülüşmeler. Oysa bir sanatçı özellikle geniş kitleye eğilen ürünler yapan bir sanatçı değil mi? Değil mi? 50-100 kişi, on binlerce kişinin önüne çıkıp yüksek sesle, değil mi? Bilinç düzeyi yüksek ve bu işin uzmanlarıyla ve bizzat halkla bu meseleleri tartışmayı göze almalıdır. Yani bunu göze alamadan nasıl yapacağız ki? Yani burada ben, evet, ben de bir takım şeyler edineceğim. Yani Zeki ile tartışmada, yani Zeki'nin söylediği şeylerden ben de bir takım şeyler edineceğim. Özünde yatan şeyler. Yılmaz'ın belli bir sinirlilikle sürdürdüğü sözleri arasına Atıf Yılmaz giriyor. Atıf Yılmaz. Zeki adına konuşabilir miyim biraz? Dinleyiciler arasında gülüşmeler. Yani bence Zeki katılır mı katılmaz mı bilmiyorum. Zeki'nin en büyük bahtsızlığı bir defa senin yazdığın bir senaryoyu filme çekmektir. Şimdi şöyle bir olay var. Yani Yılmaz Güney'in belli bir kişiliği var. Belli bir birikimi, belli bir ağırlığı var. Onunla ve çok uzun bir senaryoyla adamın karşısına çıkıyoruz. Şimdi Zeki burada namuslu bir yönetmen olarak en başta senin düşüncelerini, yani kendi düşüncelerinden de feragatlı. Zeki'nin sinemayla ilgili bir bakışı var yani. Ben de biliyorum, çok yakından tanıyorum. Fakat zaman zaman onlardan da fedakarlık ederek senin dünyanı sinemaya getirmeye uğraşıyor. Bu dünyanın en zor işidir bir sanatçı için. Zeki ancak kendi dünyasını yapan bir uğraşı verirken, onun dışında bir de Yılmaz Güney'in dünyasını oraya getirmeye uğraşıyor. Çok zor bir iş yani. Herhalde bu filmi yaptı. Bütün onun ağırlığını taşıyor, sorumluluğunu taşıyor. Sen şu anda dışarıda olsan ayrı bir şeydir. Ayrıca içeride bir insansın. Onun da ağırlığını taşıyor. Ve bu filmi çekerken aslında büyük bir dram içinde, büyük bir namus içinde bir şeyi gerçekleştirmeye uğraşıyor yani. Benim Zeki adına söyleyeceğim bu ve güç bir işi başardı yani bence. Zeki Ökten. Ben bunları belki gizli olarak, belki duydum, duymuş olabilirim. Yalnız Yılmaz Bey sonuna kadar özgürlük veren bir yapımcı. Yani sadece senaryoyu veren. Araya Atıf Yılmaz giriyor. Atıf Yılmaz. Özgürlüğü vermesi belki başka bir şey Zeki. Bilmiyorum yani. Zeki Ökten. Onu biz senaryoyla yalnız kaldığımız zaman duyuyoruz herhalde. Atıf Yılmaz. Özgürlük verilebilir başta. Onu, yani onun alabilir misin sen yani? Nitekim arkadaşlar konuştu, Kadir abi de söyledi. Yılmaz'ın senaryosu da, yani ne bileyim, gerçek bir sinema senaryosu olmamış. Ne bileyim, edebi metin bu, roman metni diye düşünmüş. Zaman zaman özellikle birinci bölümde bazı yerler fazla. Diyaloglar, tekrarlar, seninle konuştuk yani. Senaryonun uzun olduğunu biliyordun, atabilirdin de belki. Ama atamama sorumluluğunu getirdi Yılmaz sana. Zeki Ökten. Hayır, öyle bir şey getirmedi, yalnız atamadım, hiçbir şey atamadım. Atıf Yılmaz. Şimdi mesela kendisi de kısaltmayı düşündüğüne göre. Yılmaz Güney. Ben şu anlamda kısaltma diyorum. Mesela filmde sahne atma diye bir düşüncem yok. Atıf Yılmaz. Ben de öyle düşünmedim. Yani sahne atmak. Yunanlı sahnesini atmak gibi düşünmedim. Yani tekrarlar var, gereksiz detaylar var. Bir defa filmin bütünü yapısına çok fazla şey sağlamıyor. Sadece bir göstermelik olarak geçiyor bazı şeyler. O, Vedat Türkali. Şimdi bu tabii çok zor bir iştir, hepimizin de bildiği. Yani bir senaryocu, bir yönetmen ayrı ayrı şeyler yapıp aynı duyguyla, ortak bir duygu içinde ürün vermeleri. Bu çok zor işi geçen çalışmanızda, sürü filminizde olağanüstü başarılı ortaya koydunuz sonuç olarak. Zeki, bu konuda hepimiz fikrimizi söyledik. Basında falan da zaten yer aldı. Olmayacak şey, yani çok zordu, başardı. Fakat iş galiba şehre geldi mi, kente geldi mi, kentin sorunlarını tartışmak ve ortak bir noktaya varmak, uyuma varmak daha zordur. Aslında sürüde yalın bir hikaye var. O yalın hikayeyi bir noktada odaklaştırmak, bir odak noktasında birleşmek, duygu bakımından da, duyarlılık olarak da, filmin düşünce planında da galiba kentteki sorunlara yanaşmaktan daha biraz daha kolay oluyor. Denebilir ki ikinizin de çalışması sürüdeki o olağanüstü başarının yanında biraz gölge veriyor. Yani bir kıyaslama çıkıyor ister istemez insanın kafasında. Ve o zaman bu biraz daha bir şeyler yitiriyor. Galiba kent sorunlarına yaklaşmış olmanın getirdiği güçlükler de var bu işte. Çok uzun yerler var. Ben de öyle bütünüyle bir bölümün atılacağını zannetmiyorum. Ama birçok bölümlerde kolaylıkla planlarda, şunlarda, bunlarda acımasız bir makasın yararlı olacağını sanıyorum. Söz gelimi, o daha baştan işsizlik sahnesindeki o kadının, o çıplak kadının kendini balkondan atma sahnesinde dahi artık yetti dedirtecek kadar fazla şeyler var. Köpeklerin zehirlenme olayında da ben iki tane olağanüstü güzel sahne gördüm sinemasal olarak. Bir, İsmail'in babasıyla olan o bahçede, kırdaki o sahne bana çok etkili geldi. Gerek oyun ölçüsü, gerek sinemasal anlatım olarak çok, çok başarılı. Bir de o rüya sahnesi köpeklerin üstüne. O da gerçekten etkileyici, adeta kendine göre bir fantezisi olan, çok etkileyici geldi bana. Bunun dışında çok etkileyici gene sahneler var. Fakat mutlaka plan elden geçirmek gerekiyor galiba. Adeta yeni bir montaj yaparcasına. Bunlar epey şey kurtaracaktır. Tabii zor bir şey. Dediği gibi Yılmaz'ın, Atıf Yılmaz'ı kastediyor. Bir yazarla, hele Yılmaz Güney'le oturup da film yapmak, sürüdeki başarı gerçekten üstün başarıdır. Bir talihsizlikle kaydetmeden geçemeyeceğim, söylemeden. Kusura bakma Yılmaz, birçok kişiler hani sürüyü Yılmaz Güney'in filmi falan diye süslüyorlar. Senin buna katkın hiç kimsenin inkar edemeyeceği bir şeydir. Ama demin de belirttiğim gibi film nihayet yönetmenin filmidir. Yani, Yılmaz Güney. Yönetmenin başarılı olmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Asıl onun yaratıcısı yönetmendir tabii ki. Vedat Türkali, nasıl ki galiba bu defa da asıl eleştirilere Zeki'yi hedef almamız gerekiyor. Yılmaz Güney, Sami abi siz bir şey söyleyecek misiniz? Sami Şekeroğlu, ben tamamını göremedim, sonra göreceğim. Yılmaz Güney, İlhami abi siz bu soruya ben de biraz düşüneyim üzerine genellikle çok güzeldi yanıtı alan Yılmaz'ın toplantıyı kesme yönünde sabırsızlandığı hissediliyor. O zaman ben arkadaşlara, ben tek tek sormayayım değil mi? Bir dinleyici benzeri bir toplantının bir kez de seyirciler düzeyinde yeniden düzenlenmesini öneriyor. Sonra Yılmaz'ın soru gelmesini beklediği uzun bir sessizlik ve biraz sıkıntılı bir sesle bana ''Ne yapıyoruz şimdi? Toplantıyı şey yapıyorum, bitiriyorum tamam mı?'' diye fısıldadığı duyuluyor. Ve dinleyicilere veda ediyor. Arkadaşlar tekrar çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir dahaki sefere. Başlama öncesindeki duygusunun aksine toplantı Yılmaz'ın biraz gergin havası içinde tamamlanmıştı. Önceden kararlaştırdığımız biçimde Yılmaz'ın yanına gelen güvenlikten sorumlu iki arkadaşın eşliğinde Yılmaz, Fatoş ve ben salonu terk etmiştik. Üçümüzün bindiği Fatoş'un otosunu Yılmaz kullanıyordu. Onlar Kadıköy'e geçecekti. Taşkışla önüne dek hiç konuşmadan gelmiştik. Fatoş'un sessizliği dağıtan nereye gidiyoruz sorusunu Yılmaz'ın şaka diliyle aya diye yanıtladığını anımsıyorum. Sonra bana toplantıyı nasıl bulduğumu sormuştu. Bence son derece anlamlıydı. Herkes kendi yapısı içinde içtenlikliydi. Gelenlerin değil, çağrılmış da gelmeyenlerin kaybı oldu. Keşke Zeki'ye de çullanmamış olsaydın. Düşün ki herkesin saklandığı, bize selam vermekten bile korktuğu böyle bir dönemde, hem de politik bir filmde seninle birlikte oluyor. Bence en önemlisi bu. Zeki'nin salonda saklanması korkudan değil, çekingenliği, heyecanı ve sana saygısından biçiminde sözlerimi Yılmaz canı sıkkın olduğu anlardaki kendine özgü gülümseyişiyle karşılamıştı. Otoyu durdurup, oldu abi akşam görüşürüz, sen şimdi yazıhaneye git, oradan ararım demişti. Daha sonraki günlerde Yılmaz düşüncesini değiştirmişti. Bu kez filmin kısaltılmasını istiyordu ve bana kısaltma notlarını iletti. Bu notları Zeki'ye verdim. Zeki uzunca bir süre benim de anlayamadığım nedenlerle bu kısaltma işinden kaçındı. Bir ara kendisini bulabilmemiz de mümkün olmadı. Yılmaz sonraki mektuplarından birinde bunun Zeki'nin sorumsuzluğu olarak niteliyor. Sonunda Zeki Yılmaz'ın kendisine verdiğim notlarıyla kurgusu 2 saat 40 dakika olarak bitirilmiş, Berlin Film Festivali'ne ve diğer şenliklere o şekliyle gönderdiğimiz düşmanı kısaltma çalışmalarına başladı. Kısaltıp kısaltmadığını, yaptıysa ne oranda yaptığını bilemiyorum. Bir keresinde bana Yılmaz abinin notlarında istediği kısaltmayı yaptım. Bir başka seferde aslında Yılmaz abi filmin kısaltılmasını istemiyor, tam tersi eksik çekildiğini düşünüyor dedi. Bu teknik işlerle Erol ilgili olduğu için ayrıntılarını bilemiyorum. Yalnız Yılmaz'ın değişik zamanlarda değişik görüş ve istek içeren bu sözleri bana da söylemiş olduğundan Zeki'nin şaşkınlığı benim için anlaşılır bir şeydi. Filmin uzunluğu ve sarkışı yurt dışındaki festivaller ve satış çalışmalarında başka bir noktada da engel çıkarmıştı. Çeşitli firmalar ve televizyon kuruluşları kendi süre ölçülerine uymadığı için oynatırken filmi kısaltacaklarını söylüyordu. Bunu Yılmaz'a, onların filmi katlederek kısaltmalarındansa kendimiz kısaltalım önerisiyle iletmiştim. Bu mektubunda Yılmaz önerimi gönülsüz bir biçimde kabulleniyor. Bir isteğim de kesim ve bu son montajı gelip Zeki'nin yapmasıydı. Zürih'te bunun için bir stüdyo kiralamış, bir teknik elemanla anlaşmıştım. Yılmaz Zeki'nin gelemeyeceğini söylemişti. Bu mektubuyla kesime ilişkin görüşlerini iletip kısaltmayı benim yapmamı istiyor. Filmin kısaltılmasına ilişkin gönülsüzlüğünü ise, direnecek halimiz yok, bütün sorun yeni yapacağımız filmler için mali olanak, bu nedenle ödün veriyoruz. Bu da bir çeşit özgürlüğün kısıtlanmasıdır işte sözleriyle dile getiriyor. Yılmaz'ın düşmanın kesimi konusuna bu sözlerinin tam tersi bir anlamda yaklaştığı da olmuştur. Benim Zürih'te filmin kesim çalışmalarını sürdürdüğüm günlerde kesip atma işini bir türlü içime sindiremeyişim ve bu duygumu Yılmaz'a bildirişim nedeniyle 12 Aralık 1980'de yazdığı mektupta görüleceği gibi bu kez Yılmaz bu konuda duygusal olmamak gerektiğini, filmi kurtarmak için cesur bir makaslamaya gerek var sözleriyle dile getiriyordu. Değişik zamanlarda aynı konuda değişik yaklaşımlar içinde olmasını ve her birine aynı kesinlikle savunmasını göstermesinden öte ilginç yanı bu sözün öyküsüydü. Kendi görüşü olarak söylediği bu cümleyi Sinema TV Enstitüsü'ndeki toplantıda aynı sözcüklerle Vedat Türkali söylemişti ve söylediğinde Yılmaz tepkisel davranmıştı. Bu filmle o ilgili o günlerin anılarına gömülmüş bir diğer gelişme de Şubat 1980 sonlarında Güney filme ulaşan iki haberdi. Birisi Berlin'den ulaşıyordu haberlerin, birisi Ankara'dan. Haberleri bize ulaştığı gün kamuoyuna da yansıtmak amacıyla bir duyuru yazarak basına dağıtmıştım. İtibar görecekleri beklentisiyle değil, ileriye belgeler olarak kalmaları düşüncesiyle. Hem bu anlamıyla hem de Yılmaz ve Güney filme ilişkin olarak o dönemde yazdığım bildiriler ve mesajlara bir örnek olması açısından arşivimdeki orijinalinden aktarıyorum. Uluslararası 30. Berlin Film Festivali'nde Düşman 2 ödül aldı. Filmimiz Düşman'ın Türkiye'de oynatılması sansür tarafından yasaklandı. Senaryosu Yılmaz Güney tarafından yazılan ve Zeki Ökten'in yönettiği filmimiz Düşman, Uluslararası 30. Berlin Film Festivali'nde 2 ödülle değerlendirildi. Basın ve izleyiciler tarafından büyük ilgi gören Düşman filmi, festival sonunda insani değerleri ve toplum yaşamını en iyi dile getiren senaryo nitelemesiyle en iyi senaryo jüri özel ödülünü aldı. Festivalin tüm bölümlerine katılan filmler arasında bir değerlendirme yapan Uluslararası Katolik Film Organizasyonu, OCIJ ise en iyi film ödülünü Düşman'a verdi. Ödüller öncesinde ve sonrasında Düşman'ın gösterildiği sinemada Güney Film tarafından festivale iletilen mesaj seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı. Mesaj ektedir. Filmimizin Berlin'de ödüllerle değerlendirildiği günlerde Türkiye'de sansür kurulu Düşman'ı oy birliğiyle kamu düzeni ve ulusal güvenliği zedeleyici bularak yasakladı. Düşman uluslararası bir festivalde toplum hayatını en iyi dile getiren bir film olarak değerlendirilirken, Türkiye'de kamu düzenini bozucu olarak değerlendirilmesi çok anlamlıdır. Sansür kurulunun sadece düşmanı değil, düşmanın şahsında bütün demokrasi güçlerine yönelik olan bu yasakçı tutumunu protesto etmek ve bu yasakçı anlayışa karşı mücadele etmek demokrasi güçlerinin bir görevidir. Güney Film Basın Bürosu. Ek: Uluslararası 30. Berlin Film Festivali'ne mesaj. Acılar kader değildir. Düşman acının filmidir. Acılar denizinin dalgalarıyla boğuşan bir halkın filmidir. İnsanı insana düşman eden bir düzene duyulan nefretin filmidir. En insanca duyguları açlık, işsizlik, yoksullukla kuşatıp yaşanılmaz kılan bir düzene duyulan tepkinin filmidir. Düşman insanların kardeşçe birliğini, özdeyişin filmidir. Bozuk sosyal ve ekonomik yapının tehditlerinden sevgiyi, aşkı ve güzelliği kurtarmak için sabırsızlanan duygunun filmidir. Düşman insanca özlemlerin tutsak olduğu bir düzene isyanın, insanca duyguların özgür ve yaşanılır olduğu bir düzene özlemin filmidir. Filmimizdeki görüntüler bozuk ekonomik ve sosyal yapının yoğun baskısı altında halkımızın hayatından her gün yaşanılan görüntülerdir. Ekonomik ve toplumsal baskı ve zorlukları bir aile birimindeki yansımasını konu edinen filmimiz, bizzat film olarak bile sayısız zorlukları aşarak oluşmuş ve seyircisine ulaşmıştır. Biz inanıyoruz ki haklı olan seslenişler bir gün mutlaka hedefine ulaşacaktır. Sadece halkımızın değil, bütün dünya halklarının öz evladı olan Yılmaz Güney'i tutsak sanıyorlar. Oysa bakın işte burada, şu perdede insanca bir hayat için özgürlük mücadelesi veriyor. Yarın aynı sesin yankıları bir başka yerde duyulacak. Acılar kader değildir, yeter ki yürüdüğümüz yol özgürlük mücadelesinin yolu olsun. Güney Film Emekçileri. Mektubu nedeniyle Yılmaz'ın insanı gerçekten hayranlıkla şaşkına çeviren bir özelliğini de anmak istiyorum. Sanki içinde bir sinema gizliydi ve yaptıklarından yapılmasını düşlediklerine dek filmlerini tüm ayrıntılarıyla kare kare bu sinemada sürekli seyretmekteydi. Onun bağımlısı olduğu sinema ile ilgili bu üstün yeteneğine Sürü döneminde tanık olmuştum. Sürüyü çekimleri bittiğinde Toptaşı cezaevinde iş kopyasından iğreti bir perdede şöylesine bir gözle izlemişti. İzlerken de çevresindekilerle sürekli ilgisiz konularda konuşmuştu. Sonradan montaj için yolladığı notlar ise sanki defalarca ve pür dikkat seyretmişçesine yazılmış notlardı. Şu sahneden bu kadar kare kesilsin, şu sahnenin bu kadar karesi şuna eklensin biçiminde tüm malzemeyi kare kare ezbere bilircesine yazılmıştı. Yılmaz'ın Düşman filminin yapıldığı dönemdeki özellikle politik duyarlılığını yansıtması açısından bir anımızı daha anlatmak istiyorum. Montajı sürecinde filmin müziği de önemli bir sorun olmuştu. İlkin hiç müzik olmasın, doğal seslerle düzenlensin demiş, sonra filmin müziğini kendisini yapacağını söylemiş, cezaevine iyi bir saz istemişti. Bir süre sonraki bir görüşme gününde filmin müziği için bunu Yavuz Top'a iletirsin diye bana bir kaset verdi. Kasetteki ezgiden hareket edilerek filmin müziğinin yapılmasını istiyordu. Güney filme gelirken kaseti dinlemek için Erol'la sabırsızlık yarışına girmiştik. Kasette uzunca bir süre sazın ayarını tutturmaya çalıştığı tımbırtılardan sonra Yılmaz gerçekten belli bir nota uyumuyla 10-15 saniyelik bir ezgiyi tekrarlıyordu. Birkaç dakikada aralıklarla bu ezgi sürmüştü. Ve birden sazı bırakıp çıplak ve coşkulu bir sesle Enternasyonel Marşı'nı söylemeye başlamıştı. Ve aynı sesle sonuna dek de eksiksiz söyleyip bitirmişti marşı. Erol şaşkınlığını "Bu kaseti Yavuz Top'a götüremem, istiyorsan sen götür." diyerek dile getiriyordu. "Yok," demiştim, "kasetin bu bölümü bize özel, doğru şekliyle öğrenmemiz için. Saz sesini başka kasete çekeyim, onu götürürsün." Yılmaz'ın kendi sesinden coşkuyla Enternasyonel Marşı'nı söylediği söz konusu kaseti de anılarından biri olarak mektupları arasında saklıyorum. Mektuplar 15. İmralı, 5 Aralık 1980. Sevgili kardeşim, öylesine sancılı, sıkıntılı günler yaşıyorum ki, kimi zaman düşüncelerim kaygı verici boyutlara ulaşıyor. Bir yandan senaryonun hazırlanması, bir yandan pratik sorunlar, diğer yanda faşistlerin yeni şikayet dilekçeleri sonucu adaya yeniden müfettişlerin gelişi, film arifesinin telaşı. Ah, yaratıcı yeteneğimi bir kez olsun bu denli kısıtlayıcı ve kahredici olayların dışında kullanabilseydim. Hiç kullanamadım. Hep eksiklerimizle yetinmek, eksiklerimize boyun eğmek zorunda kaldık. Her şeye karşın iyiyim ama nasıl bir iyiliktir bu anlarsın. Bütün çabam bir cezaevi değişikliği ihtimaline karşı senaryoyu çekilebilecek hale getirmek. Senaryoyu 7. kez yazdım, daha doğrusu 7. kez yazıyorum. Son gelişmeleri ve düşüncelerimi özetliyorum. Filmi uzun bir film olarak düşünmüştüm. Fakat gerek mali portresi gerekse pazarlama sorunları bu düşüncemi değiştirmeme yol açtı. Başlangıçta filiz halinde var olan tasarıların, beklentilerin bugün kesin halini aldı. Film birbirine bağlı iki bölümden oluşacak. Birinci bölümün adı Arife, ikinci bölümün adı Bayram. Gerekirse iki film tek film halinde de gösterilebilir. Ama benim düşüncem her bölümün tek bir film gibi işlem görmesidir. 2. Arife kağıt üzerindeki tahminlerime göre 105 dakika ile 110 dakika arasında olacak. 3. Bayram kağıt üzerindeki hesaplarıma göre 120 dakika civarında bir uzunlukta olacak. 4. Üçüncü olarak düşündüğüm Zeki Ökten'in çekmesini başlangıçta tasarladığım dağ ise 105 dakika civarında olacak. Bu filmin 100 dakika olma ihtimali gibi 3-5 dakika daha kısa olma ihtimali bile vardır. Bu filmin hikaye taslağını sana göndermelerini söylemiştim. Sanıyorum ki bu mektuptan önce eline geçmiş olacak. Hayal bile olsa bazı düşüncelerimi sana açmak istiyorum. Biliyorsun Ocak içinde özel izin hakkımı kazanıyorum. Bir hafta, eğer bir formül bulabilirsem bu filmi ben çekmeyi tasarlıyorum. Zayıf bir ihtimal ama böyle. İkincisi Zeki'nin heyecansız, sorumsuz hali beni ürkütüyor. Bu nedenle bu film için yabancı yönetmen ve kamera bile düşünebilirim. Ancak bize pazarlama açısından avantaj sağlayacak, filmin ruhunu kavrayacak yetenek ve nitelikli arkadaşlara ihtiyaç var. Bir düşün, kesin bir şey konuşma kimseyle, sondajla. 5. Son değişikliklere göre negatiflerde de bir değişiklik gerekiyor. Bu durumda 180 kutu negatif yetmeyecek. Bizim çekmemiz halinde daha en azından 2835 metrelik bir film için 8505 metre negatife ihtiyaç var. Arife ve Bayram için de 18.000 metre hesap etsek, yekun olarak 26.000-27.000 metre civarında bir negatife ihtiyaç var. Bu 200 kutuluk negatif tasarımızı 230 kutuya çıkartmamızı emrediyor. Ya da en azından ihtiyacımız halinde derhal gönderebilme kaydıyla işe başlanabilir mi bilemiyorum. Ya da fazla negatifi orada paraya çevirme olanağımız var mı? Varsa fazla negatif sorun değil, bilemiyorum. 6. Anlaşmanın 3 film üstüne yapılması. Ancak dağ için şimdiden kimseye bağlantı yapılmaması gerekli. Henüz notların elime geçmediği için sesli düşünüyorum ve düşüncelerimi seninle tartışma temelinde paylaşıyorum. 7. Kanımca bu 3 film bizim Avrupa pazarlarında daha da itibar kazanmamıza yol açacak. Stüdyo işlemlerinin sağlıklı yürümesi, kopyalarımızın korunması açısından yararlı olacak. Türkiye için kopya basımı orada değil de bir dup negatif yapılması sonunda burada yapılmalı ve dup iade edilmeli. Çünkü burada kopya basımı ile orada kopya basımı arasındaki fark en azından 6 kopya hesaplanırsa, pozitif filmlerin oradan temini halinde aradaki fark bir dup negatif bedeline eşit olacak sanıyorum. Filmlerimiz başarırsak çok etkili olacak. Özellikle daha yeni bir dönemeç olacak kanısını yaratıyor bende. 8. Düşman üzerine. Düşündüm ki Adana'ya vermemiz halinde elimizdeki kopyayı Adana'ya verelim. Çünkü daha önceki bilgilerime göre arkadaş kopyasının Yunanistan için basımı 12.000 Alman markı tutmuştu. Düşman ondan bir saat uzun olduğuna göre bu fiyat en azından 20.000 Alman markı yapacak. Biz bu fiyata bir kopya ile işletmeye çıkarsak yararından çok zararı olur. Ancak kısaltılmasından sonra düşünürüz. Belki bir dup sağlanabilirse burada basmayı düşünebiliriz. Şimdilik bura için kopya düşünmüyorum. Ancak daha ucuza basma olanakları varsa bilemem. 9. Bu 3 film ve sürü ile düşmanın bundan sonraki gelirleri Eylül'deki tasarıma hazırlık olarak değerlendirilmeli. Bir af olur çıkarsam bu tasarıyı ben gerçekleştirebilirim. Çıkamazsam Erden'in yapmasını kuruyorum. Daha önce yazmıştım en azından 1 milyon dolara ihtiyaç olacak diye. Hesapladım bu paraya çıkartamıyoruz filmi. Çok heyecan duyacağım bir konu. Daha sonra bildireceğim. Şimdilik benim bilincimin duvarları arasında kalması gerekiyor. Şimdi de özel ihtiyaçlarımızı yazayım. Belki yarın, cuma, yazma olanağı bulamam bunları. A. Burada pimpon raketleri tanesi 500 lira ile 1500 lira arasında değişiyor. Çin ve Japon malları. Orada da Çin ve Japon malları buranın fiyatında ise gerekmez. Buradan alırız. Yok orası daha ucuz ve daha iyiyse bize hediye edilmek üzere, yani biz başkasına hediye edeceğiz, 3 çift raket. Farklı değerlerde olsun. Yani çok iyi, orta, normal gibi. B. Kırtasiye. Benim hastalığım. Dosyalar, kalemler, çizgili, kareli kağıtlar vesaire. C. Goluvaz Jitan. Hediye edeceğiz. D. Fransız konyak Remy Martin, De Langrange vesaire gibi hediye edeceğiz. E. Tütün ve zamklı yapıştırıcı kağıdı cezaevindeki arkadaşlara. F. Pipo tütünü benim için. G. 2 adet güzel çakmak. Hediye edilecek. Paramız olursa kendim için bir fotoğraf makinesi dilerim. Flaşlı olmalı. Özel şeyler şimdilik bu kadar. Gerekli olan başka şeyler olursa daha sonra bildiririz. Sevgiyle gözlerinizden öperim. Yarın gelecek notlarından sonra yeniden yazacağım. Yılmaz Güney. Not. Sürünün özel televizyon gösterimi sırasında reklamların araya sıkıştırılması konusunda duygusal davranma. Bu kapitalizmin yasasıdır. 15. mektubun çağrışımları. İşte yine duygularını, kendi canını yercesine, coşkunun doruğuyla sıkıntının kuyusu arasındaki hızlı gelgitlerde yaşayışının bir yansıması daha. İmralı'dan yazdığı 5 Aralık 1980 tarihli bu mektubunun ilk paragrafı neredeyse bir çığlık gibidir. Düşüncelerinin kaygı verici boyutlara ulaştığını söyleyecek denli boğucu sıkıntılar içinde bir insan çığlığı. Yılmaz'ın kendi açmazlarından, sıkıntının kendisindeki kaynaklarından çok ender söz eden bir kişiliği vardı. Hangi koşulda olursa olsun yakındığı ya da yanıldığını söylemesi az görülmüştür. Tam tersi, çöküntüde olana güç vermek, yanlış yapana doğruyu simgelemek kişiliğinin belirgin bir özelliğiydi. Kendi yanlışları ve açmazlarını son derece ustaca çevresine yönelttiği eleştiriler içine gizliyordu. Böylece de ters giden şeyi kendi payını en aza indirerek saptayabiliyordu. Yani yanlış giden bir şey varsa bu ona rağmen veya uyarılarının zamanında dinlenmemiş olmasından böyleydi. Eğer yakınıyor ve bir şeylere dayanamaz olduğunu söylüyorsa bu gerçekten büyük bir sıkıntı içinde olduğunun işaretidir. Mektubu böyle bir dönemi yansıtıyor. Gerçi böyle durumlarda bile tıpkı ikinci paragraftaki her şeye karşın iyiyim sözünde olduğu gibi gücünü vurgulamadan edemiyordu. Bu türden anımsatmalarına karşın mektubuna boğulurcasına soluduğu bir sıkıntı yüküyle başladığı açıkça görülüyor. Yine bir gece yarısıdır, mahkumların Güneyköy adını verdikleri İmralı'nın tepesindeki derme çatma kulübesindedir. Masasının başında daktilosunun karşısında yapayalnızdır. Ölgün bir ışık altında kendisiyle uğraşarak düşleri arasında dolaşmaktadır. Önceki mektuplarında sık sık söz ettiği cezaevinden nakil olasılığına tekrar işaret ediyor. Öteden beri sürdürüle gelen kiralık katillerle işini bitirme planları ve belaya bulaştırıp başını yakma provokasyonlarının artık faşistlerin şikayet dilekçeleriyle açık kazandığını söylüyor. Yılmaz kendi sezgileri ve tespitleri yanı sıra kimi zaman hayranı bir gardiyan ya da hükümlü, kimi zaman aydın kişilikli bir yönetici aracılığıyla bunlardan anında haberdar oluyordu. Bir keresinde kaldığı kulübenin çevresinde cezaevi yöneticilerinden birinin bir yakını Yılmaz'ı kışkırtma amaçlı silah atışları yapmıştı. Bir keresinde Yılmaz'ın cezaevini silah deposu yaptığı ihbarı alındığı söylenerek tüm ada askeri birliklerce kuşatılıp özellikle Yılmaz'ın kaldığı bölge didik didik aranmış, tüm kitapları yazıları alınıp götürülmüştü. Bir keresinde görüşme yerine eli sargılı gelmiş, bir gece önce adice bir provokasyonla kavga içine sürüklendiğini söylemişti. Bir keresinde yeni müstakbel katilim öncekinden daha aptal diye takılıyordu. Öyle ki herkesten sonra çekildiği yatağında bile birinin her an üstüne gelebileceği olasılığıyla tetikte uyuduğunu söylüyordu. Mektubunu yaşadığı bu olayları bilen biriyle konuşuyor duygusuyla yazıyor. Eşikteki bir takım tehlikeleri en azından cezaevinden naklinin kesin olduğunu vurguluyor. Bu konumunun telaşını daha da kamçıladığı, hazırlıkları içinde olduğu bayram filmine bir an önce başlanması için çırpındığı görülüyor. Tüm zamanını ve olanaklarını bunun üstünde yoğunlaştırdığı, geceyi gündüze katmış bir durumda sabırsızlıkla çalıştığı anlaşılıyor. Fazla değil, daha bir ay önceki mektubunda ilk satırlarını yazmaya başladığını söylediği senaryo için bu mektubunda 7. kez yazdığını belirtiyor. Bayramdan başka bir de bu filmin çekim sürecine denk düşmesini istediği ve ayrıntılarıyla hesapladığı bir başka film düşleri var. Bu bütünlük içinde düşünülürse bir mektubundaki deyimiyle terini bile koşarken kurutmak zorunda olan yarış atları gibi 4 nala bir tempoyla çalıştığı görülüyor. Bir an önce başlaması için senaryosundan en sıradan prodüksiyon hesaplarına dek üstünde soluksuz çalıştığı Arife Bayram filmleri dışında hayalim vurgulamasıyla dağdan bu mektubunda tekrar söz ediyor. Hayalim diye nitelediği halde onu da 3-5 dakika kısa olabilir diyecek denli ayrıntılarıyla sahne sahne düşünüp hesapladığı anlaşılıyor. Yılmaz bu mektubundan bir süre sonra bayramın çekimleri sırasında patlak veren olaylardan diğer önemli sorunlarımıza dek birçok konudaki düşüncelerini anlattığı 3 teyp kaseti daha yolladı. Bu kasetlerden birinde Dağ adıyla düşlediği filmin öyküsünü ve filme ilişkin tasarılarını anlatıyordu. Kasetin bir bölümünde dağın öyküsünü şöyle anlatıyor. Kasetin çözümünü kendi sesinden anlatım stiline uygun olarak yazıyorum. Dağ, köy, kar, kış kıyamet. Köylüler dağı geçmekten korkuyorlar. Köyle şehir 45 kilometre. Uzak da değil, fakat soğuk, belli geçitleri var. Oradan geçme, donma tehlikesi, şu su bu su. Ne dışarıda ne de şeyle ilişkisi kesiliyor. Hem fiziki bir gücü var, hem de halk arasında böyle efsanevi bir korkusu var. Miran diye de bir adam var, işte az buçuk uyanık bir adam. Şeye de itibar etmiyor, yani bu türden şeylere laf diyor, oğlu hasta. Oğlunu oradan alıp götürmek istiyor. Fakat köylüyü kendine yardım edecek insan bulamıyor bir türlü. Fakat bir takım çabalarla 5 kişiyi tedarikliyor. Yani filmin süreci içerisinde 5 kişiyi tedarikliyor. Fakat köylülüğün o gericiliği temsil eden kesimi sürekli şey yaratmaya çalışıyorlar. Yani o yanına insan bulamasın diye. Hatta bir takım oyunlara bile giriyorlar. İşte ot, köylü için çok önemli bir şey. Onunla ilişki kuran Miran'a yaklaşan adamlardan birinin otu gece yanıyor. İşte ertesi gün bütün köylüyü topluyorlar, Kur'an'a el bastırıyorlar. Yakanlar da Kur'an'a el basıyor. Mesela o Apo Ali dediğimiz tip, hep onlarla hareket eden tip. Bir bakıyor ki onlar hem yakıyor hem de Kur'an'a el basıyor. Ve içinde bir şüphe belirmeden başlıyor. Yani böyle bir takım şeyler var. Bir insan böyle, biri böyle kazanılıyor. Birinin o kışın o zorluklar içerisinde çok hayati bir yardımını görüyor. Yani böyle bir takım şeylerle. Dağı aşmaya karar veriyorlar. İşte şıh getiriyorlar, hoca getiriyorlar, bilmem ne getiriyorlar. Fakat inanmadığı için adam pek itibar etmiyor bunlara. Çocuğu alıyorlar, yola çıkıyorlar, fakat çocuk ölüyor. Şimdi geri dönmek var. Miran çocuğun öldüğünü belli etmiyor. Çocuğu şey yapmıyor. Ölü çocuğu dağdan geçiriyorlar. Artık mesele çocuğun ölmüş olması veya çocuğu kurtarma meselesi olmaktan çıkıyor. Ve mesele bir korkunun aşılması, aşılmaz diye bilinen bir şeyin aşılması meselesi haline geliyor. Yani hikayemiz şeyi itibariyle bu. Şimdi bunun yan meseleleri var. Çocuğun hastalığı mesela. Çocuğun biyolojik bir hastalığı yok. Çocuk esas itibariyle şu duygusal şeyin altında eziliyor. Ve yemek yiyemiyor, iştahsız. O da şu, kör bir tazı var. Babası buna bakıyor. Fakat babası gittiği zaman büyük anne, nene diyoruz ya biz ona, git bu körü vur diyor. Çocuk 10 yaşında, çocuk gidiyor, oyun gibi dolma tüfeği dolduruyor. O kör tazı da gidiyor, götürüyor o kör tazıyı. Ağaca bağlıyor, vuruyor. Fakat vurmadan önce alıyor, tüfek patlamıyor. Tazı böyle bakıyor, bir şey bilmiyor ki. Bir daha çakıyor, yine patlamıyor, sonunda vuruyor. Fakat onu vurmasından sonra o tazıdan çıkan ses, ah, inliyor tabii. Yavaş yavaş ölüyor. Kaybetmesi de lazım, götürüyor tazıyı, baba geliyor. Diyor ki büyük anne, sakın söylemeyeceksin diyor. Korku şeyi başlıyor, söylersen bilmem ne olacak diye. Baba geliyor, tazıyı arıyor, söylemiyorlar, tazı kayıp. Şimdi köylü şöyle diyor, Allah Miran itikatsız olduğu için tazıyı kör etti, onu ihtar etti. O uyanmadı, sonra kör tazı birdenbire uçtu gitti, ortadan kayboldu gitti. Yine Miran uyanmadı, bak çocuğuna dert geldi, itikatsızlığından. Çünkü Miran şeye gitmiyor, camiye gitmiyor, bayramdan bayrama gidiyor. Yani öyle bir onların dediği gibi itikatsız da değil. Fakat şeyi yok öyle adamın, sopu falan değil. Bunun için o hastalığı sürecinde çocuk hep şeyi görüyor, o tazının vuruluşunu, tazıyı, kör tazı, görmüyor. Mesela rüyasında görüyor ki tazı geliyor, kendi yüzünü yalıyor. Mesela ara sıra hırlıyor, yani biri bu mesela filmin motifi. Çocuk mesela, ölme durumu. O tazıyı vurduğu yerden geçerken o anıyor. Mesela o tazıyı nasıl götürdü, nasıl tazıyı nasıl vurdu. Ondan sonra çocuk ölüyor. Yani bu bir çeşit vicdan muhasebesidir, bir çeşit hesaplaşmadır. Yani şeylerden biri bu, yani içinde anlattığımız temel şeylerden biri bu. Yılmaz bir bölümünde böylesine heyecanla dağın öyküsünü anlattığı kasetin, bir diğer bölümünde filmin çekimini Türkiye'de gerçekleştirememesi durumunda yurt dışında gerçekleştirmeye ilişkin düşüncelerini anlatıyor. Mektubunda eğer gerçekleştirilebilirse dağın yeni bir dönemeç olacağını belirtiyor. Yılmaz'ın bu tasarısı daha önceki bir mektubundaki deyimi gibi içinde hep bir hayal olarak kaldı. Mektubunda çok gizli tutulması uyarısıyla söz ettiği Eylül'deki tasarıdan kastı, bayram filmi çekimlerinin bitimine denk düşürmeyi amaçladığımız kaçırılması planıdır. Bayram çekimlerinin o tarihe dek tamamlanmış ve çekilen negatiflerin yurt dışına çıkarılmış olacağını hesaplıyor. Af olur da çıkarsam sözünü mektubun izlenebileceği olasılığına karşı şaşırtmacı olarak yazıyor. O günlerde af beklentisi içinde olması bir yana, bu ve diğer mektuplarında da belirttiği gibi 12 Eylül rejiminin gittikçe daha da azgınlaşacağını, bizzat kendisi için işinin bitirilmesi hesapları yapıldığını düşünüyordu. Eylül'deki tasarı için maddi birikim yapılması sözüyle de aynı konuyu kastediyor. Daha önceki bir mektubunda belirttiği Eylül için maddi hazırlık konusunu tekrar anımsatıyor. Önceki bir mektubu nedeniyle açıkladığım gibi Yılmaz eğer direkt kontak kurabilip açıklayabilmem halinde Kaddafi'den kaçırılma planımızı da içeren projelerimize 1 milyon dolara kadar maddi destek sağlanabileceğini düşünüyordu. Bu 1 milyon dolar konusunu sonraki mektuplarında girişimlerde bulunmam isteği de yine vurguluyor. Mektubunun sonuna sürü filmiyle ilgili olarak düştüğü not, o dönemde bir özel televizyonda sürünün oynatılırken olur olmaz kesilip araya reklamların yerleştirilmesi ve benim buna gösterdiğim tepkiye ilişkin. Avrupa özel televizyon kanallarının film gösterme yöntemlerinin böyle olduğu bilmediğim bir şeydi. İlk kez sürü nedeniyle karşılaşmış ve bunun özel olarak yapıldığı duygusuna kapılmıştım. Hatta lanet yağdıran bir protesto mektubu yazmayı düşünüyordum. Yılmaz'a ilettiğim haberler arasında olmalı ki mektubunun sonuna bu notu düşmüş. Kahredici olaylarla iç içe yaşadığını ve bütün çabasının bir cezaevi değişikliği ihtimaline karşı senaryoyu çekilebilecek hale getirmek olduğunu söyleyerek başladığı mektubunu, ertesi günü yani cumaya rastlayan görüş gününü kastederek yarın gelecek notlarından sonra yeniden yazacağım diye bitiriyor. Yazık ki ertesi gün bu mektubunu yazdığı geceden daha karanlık olacaktı. Çünkü gün rengini Yılmaz'ın görüşmecilerini bekleme sevincinden değil, mektubunda eşikteki tehlike olarak işaret ettiği, çevresindeki karanlık pusulardan alıyordu. Adaya geldiklerini söylediği müfettişler pusuya yatmıştı. O gün İstanbul'dan Mudanya'ya geçerken İmralı açıklarında durmasını ve içinde Fatoşu'yla Tarık Akan'ıyla görüşmecilerini, mektuplarını, eşyalarını getirmesini beklediği gemiye görüşmeci indirmeden yoluna devam emri verilmişti. Yılmaz'ın bu mektubu yazdığı saatlerde kendisinin de içinde olduğu birkaç hükümlüyü habersiz, uyarısız, apar topar götürmenin hazırlığı içindeydiler. O günün akşamında telefonla aldığım haberi, arkadaşlar apar topar Bursa'ya götürüldüklerini sandıkları Yılmaz'ı arıyorlar diye düşmüşüm notlarıma.